Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve maliyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Radi, Bakara suresinin 261. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği, yedi başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah dilediğine kat kat artırır. Şüphesiz Allah ihsanı bol olandır, bilendir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yeni akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Aban 1400 Hicri Kameri 25 Rabiul Evvel 1443 ve Miladi 1 Kasım 2021 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasetçi Sayın Rahmetullah Şerifi ile Türkiye-Amerikan arasındaki S-400 sorunu üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İslam İnkılabı rehberinin İran'ın başarılarındaki yeri ve İsrail'in en önemli iç sorunları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'da son 24 saatte koronavirüsten 153 kişi daha yaşamını yitirdi. Kore Büyükelçisi'nin tartışmalı tweetine tepkiler büyüyor. Aden Körfezi'nde İran petrol tankerine saldıran korsanlar geri püskürtüldü. Astar ile Astrahan kardeş şehir oldu. Ve Halep'in Deir Cemal sakinleri Türkiye'nin işgalini protesto ettiler. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada son 24 saatte koronavirüsten 153 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamada geçen 24 saatte 153 vatandaşın da koronadan hayatını kaybetmesiyle ülkede koronadan dolayı şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 126.456 kişi yükseldiği ifadelerine kullandı. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 9.857 kişide daha korona vakası tespit edildiğini, böylece ülkede şimdiye kadar koronayı yakalanan vatandaş sayısının 5.934.495 kişiye çıktığını bildirdi. Dün ülkede 1.049.929 doz korona aşısı vatandaşlara uygulandı.
İran'ın milyarlarca dolar parasını Amerika'nın azami baskısı doğrultusunda bloke eden ve Washington'a İran'a karşı ilaç terörizminde yardım eden Güney Kore'nin Tahran Büyükelçisi hakaret sayılacak bir girişimde bulunarak Tahran'daki özel bir hastaneye 2000 adet maske hediye etti. Bu durum sosyal medya kullanıcılarının tepkisine yol açtı. Güney Kore Tahran Büyükelçiliği dün Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak İran halkına yardım ibaresini kullanarak 2000 adet maskenin Tahran'daki özel bir hastaneye hediye edildiğini bildirdi. Büyükelçilik tweetinde ilgili görüntüleri de paylaştı. Güney Kore Büyükelçisi'ni bu girişimini hakaret olarak gören sosyal medya kullanıcıları öfke ve tepkilerini paylaştığı tweetleriyle ortaya koydular. Sosyal medya kullanıcıları Güney Kore'den bu tür hakaret içerikli eylemlerde bulunmak yerine İran'ın bloke ettiği mal varlığını serbest bırakmasını istediler. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de bugün düzenlediği basın toplantısında Güney Kore yönetiminden İran'ın bloke edilen paralarını bir an önce serbest bırakmasını istedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade basın toplantısında yaptığı açıklamada İran ile Amerika arasında uzun süredir diyaloğun olmadığını işaretle Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra bu ülke ile doğrudan veya dolaylı görüşme veya temasın olmadığını kaydetti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sözcü açıklamasında İran ve nükleer anlaşma üyesi ülkeler arasındaki görüşme sürecine işaretle İran ile Amerika arasında uzun süredir görüşme olmadığını işaretle nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra Amerika ile artık doğrudan veya dolaylı olarak bir temas veya görüşmenin olmadığını vurguladı. Amerika'nın Güvenlik Konseyi kararnamesini ihlal ettiğini ve nükleer anlaşmadan çekildiğine dikkat çeken sözcü, Amerika'nın İran'ın ticaret ve ekonomisini zararlarını telafi etmediği sürece herhangi bir çerçeve veya formatta müzakere yapılmayacağını, İran ile 4+1 grubu arasında müzakere yaptığını ifade etti. Sözcü, Avrupa Birliği'nin eylemsizliğine son verip aktif bir oyuncu olması gerektiğine temasla İran ile 4+1 grubunun herkesten ziyade Amerika'nın niyetini kanıtlaması ve doğru güvencelerle onu sunmasını istediğini ifade ederek Amerika'nın dönmesini sadece dönmesinin kesin olduğundan emin olmaları halinde kabul edeceklerini belirtti. Amerika, Trump'ın yaptırımlarına son verip başkalarının enerji ve vaktini almazsa herkes emin olmalı ki Amerika'nın nükleer anlaşmaya nasıl dönmesi, yaptırımların bir arada ve etkin şekilde kalkması için anlaşma hızlı şekilde yapılabilir. Washington'un eylemini bekliyoruz ifadesini kullandı. Amerika'nın bir yandan azami baskı politikasına devam ederken diğer yandan yaptırımların kaldırılmasından söz ederek çelişkili bir yaklaşım sergilediğine dikkat çeken sözcü, yasa dışı yaptırımların kaldırılmasının bunca karmaşıklığa ihtiyacı olmadığını vurguladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü sözlerinin devamında işgal rejiminin bölge güvenliğini bozmak için tehdidini göz ardı etmediklerini işaretle, bu rejimin doğasının krizden beslendiğini ifade ederek, ancak Kudüs'ü işgal eden rejimin İran'ın kabiliyetini iyice bildiğini ve kendi kabiliyetinin de sınırlı olduğunu bildiğini, herkesin İran'ın kendi güvenliği konusunda kimseye karşı şakası olmadığını bildiğini vurguladı. İran ve Suudi Arabistan arasındaki diyalog sürecine de dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Suudi Arabistan ile görüşmelerinin ikili ve bölgesel konular hakkında olduğuna işaretle, İran ile Suudi Arabistan görüşmelerinin şeffaf ve ciddi olduğunu, nereye kadar gidebilmelerinin karşı tarafın ciddiyetine bağlı olduğunu kaydetti. Sözcü ayrıca Yemen halkı ve dostlarının yanında durduğunu ifade etti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin eskort gemi bugün sabah saatlerinde Aden Körfezi'ne doğru hareket ederken Babül Mendeb boğazına girmeden önce korsanlarla çatıştı. Fars Hava Ajansı'nın bildiğine göre İran petrol tankerine Babül Mendeb boğazına girmeden önce 4-6 silahlı kişileri taşıyan bot yaklaşarak gemiye saldırmaya çalışırken eskort timinin zamanında bulunduğu müdahalesi başta ihtar ateşi sonucu bölgeden uzaklaştılar.
Hazar Denizi'nin güneybatısında yer alan İran'ın Astarahan Limanı ile Rusya'nın liman kenti Astarahan arasında kardeşliği protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Gilan Eyaleti Limanlar Genel Müdürü Hamid Rıza Bayi, İran ve Rusya limanları arasındaki kardeş kent uygulamasının karşılıklı ticaretin geliştirmesinde önemli rol oynayabileceğini söyledi. İran'ın Astarahan Başkonsolosu Mehdi Akutyan ise kardeş şehir protokolünün imzalanmasıyla İran ve Rusya'nın bu iki stratejik liman arasındaki ticaretin artmasına ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine tanık olacağız dedi. Akutyan, bu iki liman arasındaki ticaretin artmasıyla birlikte uluslararası Kuzey-Güney Koridoru en kısa sürede faaliyete geçecek ifadesini kullandı. Astrahan Bölgesi Sanayi, Ulaştırma ve Tabii Kaynaklar Bakanı da yaptığı konuşmada İran ile Astrahan arasındaki ticarette %15'lik bir artış yaşandığını belirterek geçen yıl Astrahan ile İran limanları arasında 3 milyon 30 tonluk yük taşındı diye konuştu.
Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Vecihullah Cafer'i çelik sektörünün yeni projelerini alt zincire geliştirme ve değer yaratmanın uygulandığını belirterek yıllık çelik külçe üretimi 30 milyon tonu aşmış durumda dedi. Tahran'daki Olimpik Otel'de düzenlenen 8. Uluslararası Çelik Fiyat Konferansı'nda konuşan Cafer'i çelik külçe üretiminin kurulu kapasitesi 40 milyon tonu aştı. Bu yılın ilk 6 ayında çelik zincirinde ihracatın 5.8 milyon tona ulaştığını gördük ancak bunun devam etmesi daha fazla planlama gerektiriyor diye belirtti. Çelik zincirinde bugün yaklaşık 36 milyon ton sünger demir, 66.7 milyon ton pelet ve 62.7 milyon ton konsantrenin mevcut olduğuna dikkat çeken Cafer'i aynı zamanda ham madde tedarikinde de sorunlar var. 2050 yılında dünya çelik talebinin de 2 milyar 669 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor diye konuştu. İran'ın bu yıl üste 3. kez dünyanın en iyi çelik üreten 10 ülkesi arasına girmeyi başardığının altını çizen Cafer'i bu bağlamda ürün kalitesini iyileştirmek ve verimleriyi de artırmak için çalışmalıyız ifadesini kullandı. Şu ana kadar 40 milyon tonuna ulaşan 2025 yılı ufkunda 55 milyon ton çelik külçe kapasitesinin de gerçekleştirilmesinin beklendiğini kaydeden Cafer'i, bugüne kadar tüm çelik zincirine 21 milyar 500 milyon dolardan fazla yatırım yapıldı ve bunun 19 milyon doları kurulduğu değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu Silahlı Örgüt Sözcüsü Yusuf Hamut, Suriye'de yapılacak operasyona dair taktik ve stratejinin belirlendiğini ve Ankara'dan gelecek hücum emrini beklediklerini söyledi. Türk basında yer alan habere göre Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun Menbiç, Tel Rifat, Ayn İsa, Kobani ve Tel Temir bölgelerine yönelik asker, cephane ve zırhlı sevkiyatı sürüyor. Operasyon bölgelerine sevk edilen asker sayısı 9.000'i aşarken Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamut operasyona dair taktik ve stratejinin belirlendiğini, milli ordu olarak alacakları rolün belli olduğunu ve Ankara'dan gelecek hücum emrini beklediklerini söyledi. Geçen hafta Türkiye, Suriye Milli Ordusu komutanlarını Ankara'ya çağırmıştı. Ankara'ya çağrılan Suriye Milli Ordusu komutanlarına cephe, grup koordinasyonu ve yürütülecek operasyona dair taktik strateji hakkında bilgi paylaşımı yapılmıştı.
Halep'in Deir Cemal sakinleri Türkiye'nin işgalini protesto ettiler. Halep kırsalındaki Deir Cemal köyünde Türk işgalini reddetmek ve Suriye vatandaşlarına yönelik Türkiye destekli silahlı terörist grupların suçlarını kınamak için büyük bir protesto gösterisi düzenlendi. Suriyeli protestocular teröristlerle savaş için hükümet güçlerini desteklemek için hazır olduklarını vurguladılar. Deir Cemal sakinleri döviz taşıyarak Suriye halkının farklı kesimleriyle düşmanların gözüne batan diken olarak kalıp kendi kanlarının Suriye topraklarının tamamını işgalcilerden kurtarmak için feda edeceklerini deklare ettiler. Şam yönetimi ise defalarca Türk Silahlı Kuvvetleri ve Demokratik Suriye güçlerinin askeri varlığını protesto etmiştir.
Suriye Halk Meclisi, Türk askerlerinin bu ülke topraklarından çekilmesi için Ankara'ya çağrıda bulundu. Suriye Halk Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2 yıllık bir süre için Suriye ve Irak'a askeri güç göndermesi için verilen yetkiyi yedirlemesini en sert şekilde kınayarak Ankara yönetiminin eylemlerinin ve Suriye topraklarına yönelik saldırganlıklarının meşruiyet, yasallık, ahlaki ve insani yönden kabul edilemez olduğunu kaydetti. Sanalın bir kopyasını aldığı bir açıklamada Halk Meclisi, Erdoğan'a eylem ve politikalarının bölgesel ve uluslararası barış barış ve güvenliğe büyük ve doğrudan bir tehdit haline geldiğini, uluslararası hukuka, uluslararası insancıl hukuka bağlılığın en temel standartlarını, insan hakları ve devletler arasında egemenlik eşitliğine ve bağımsızlıklarına saygıya dayanan Birleşmiş Milletler şartının ilke ve hedefleri, siyasi ve toprak bütünlüğü ve Suriye'deki duruma ilişkin Güvenlik Konseyi kararları ihlal ettiğini yeniledi. Suriye Halk Meclisi, bölgesel ve uluslararası parlamenter birlikleri ve örgütleri Türkiye yönetiminin tüm saldırgan uygulamalarını kınamaya ve Suriye topraklarına yönelik saldırganlığını derhal durdurmaya, işgal ettiği topraklardan tamamen ve koşulsuz olarak geri çekilmeye ve Suriye'nin iç işlerine müdahale etmemeye çağırdı. Bundan önce de Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Suriye ve Irak'a askeri güç gönderilmesi için verilen yetkinin uzatılmasına gösterdiği tepkide, Türk askerlerinin bir an evvel Suriye topraklarını terk etmesi gerektiğine vurgu yapmıştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesinde bir araya geldi. Amerikan Başkanı Joe Biden ile F-16 konusundaki görüşmelerine ilişkin detaylarını anlattı. Erdoğan, Biden'ın çok kısa zamanda netice alamayabiliriz dediğini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda dönüşünde gazetecilere zirve ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Erdoğan, Amerikan Başkanı Biden ile görüşmesi hakkında, "Bizim bu F-35 konumuz var. Malum bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yaptığımız bir ödeme var. Bununla ilgili olarak F-16 tedarikine müzakere ettik. Biden çok kısa zamanda netice alamayabiliriz. Biliyorsunuz iki farklı bölümden temsilciler meclisi ve senatodan geçiyor. Malum durum 50-50 ama ben elimden geleni yapacağım" dedi ifadelerini kullandı. Erdoğan sınır ötesi operasyonla ilgili operasyonun yapılması gerektiği zamanda tabii ki operasyon yapılır, ondan geri adım atılmaz dedi. Fransa'nın Yunanistan'a Rafale uçağı satışı ve DDAH'taki Amerikan üssü konusunda Amerikan Başkanı Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la burada böyle bir üssün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor dediğini aktaran Erdoğan, bununla ilgili olarak Macron sahiplenemedi ve Rafale ile ilgili de onların parası var dedi. Dedim ki bak seni aldatıyorlar. Bunların parası falan yok. Sadece Batı'ya 400 milyar avro borcu olduğunu biliyorum diye konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 zirvesinin ardından İskoçya'nın Glasgow kentindeki iklim zirvesine geçmesi beklenirken İstanbul'a döndü. Anadolu Ajansı haberinde yer alan haberde Erdoğan'ın dönüş nedeniyle ilgili bilgi verilmezken Reuters'ın görüştüğü bir yetkili, protokol ve güvenlik sorunları nedeniyle Erdoğan'ın bu planlamaya dönüşü yaptığını söyledi. Üst düzey yetkili şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımızın zirveye katılmadan dönmesinin temelinde protokol ve güvenlikle ilgili Türkiye'nin taleplerinin İngiltere tarafından tam olarak karşılanmaması var. Güvenlik için istenen araç sayısı ve güvenlik ile ilgili diğer bazı taleplerimizin tam olarak karşılanmaması nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir karar aldı. Bizim açımızdan da önemli olan böyle bir zirveye katılmayı çok önemsiyorduk ama bunun yapılması gerekti. Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak tur Türkiye saatiyle saat 20'de Atatürk Havalimanı'na döndü."
Mersin'in Günler ilçesi Büyükeceli'de yapım devam eden Akkuyu nükleer güç santrali alanındaki bir trafo henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama görüntüsünü paylaşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Bu nükleer santral Mersin'in, Türkiye'nin belası olmuştur" dedi. Mersin Akkuyu nükleer santralinde elektrik trafosunun da patlaması sonucu yangın meydana geldi. Trafonun patlaması çalışanlara ve çevredeki yaşayanlara da gergin anlar yaşattı. Patlama görüntüsüyle açıklama yapan CHP Mersin Milletvekili, "Bu nükleer santral Mersin'in, Türkiye'nin belası olmuştur" dedi. CHP Mersin Milletvekili, "Akkuyu nükleer santrali yapımında dahi birçok aksaklığın yaşandığını belirtti. Akkuyu'nun daha kurulma aşamasında zemininde defalarca çatlaklar meydana geldiğini hatırlatan, başarılı şunları söyledi. Yoğun çalışmaları için patlatılan dinamitler sayesinde çevre evlerde büyük hasarlar oluştu. Şimdi de telefonusunda yangın çıkıyor ifadesine kullandı.
Türk kaynakları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olacağını bildiriyor. CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili yeniden yayın hayatına başlayan Flash TV'de Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün canlı yayında bomba gibi bir iddiada bulundu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını açıklayan Aygün iddialarını birinci ağızdan duydum diyerek açıkladı. Aygün, CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kesinlikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olacağını belirtti.
Türkiye'de doğalgaza gelen zam, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun tepkisine yol açtı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı vatandaşların derdinden habersiz olmakla suçladı. Türkiye'de doğalgaza Kasım ayı için mesken tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife yaklaşık %48 elektrik üretim amaçlı tarifeye yaklaşık %46 zam yapıldı. Doğalgaz ve LGP'ye gelen zamların ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu Twitter hesabından açıklamalar yaptı. Zamlar durmuyor diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Ey gözleri Biden'e gülen şahsım, milletimizin de dertlerinden tümden habersizsin." dedi. Kılıçdaroğlu zamlar durmuyor. Ekim'de 93 kuruş zamlanan LPG'ye 48 kuruş daha zam yolda doğalgaza %48 zam yapıp yükü sanayiye yıktılar.
Haber kaynakları Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal rejimi İsrail'den havadan havaya füze aldığını bildiriyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri son olarak işgal rejimi İsrail'den Phaeton 5 isimli havadan havaya füze satın aldı.
Ve Yemenli kaynaklar bu ülke ordusu ve halk güçlerine mağlubiyette ilerleme kaydettiğini ve 3 yeni bölgeyi daha işgalden kurtardığını duyurdu. Al-Masire televizyon kanalı yaptığı açıklamada mağlub yakınlarında yer alan Cuba kentinin çevresinde birkaç noktanın daha Suudi koalisyon güçleri ve kiralı konsullarının işgalinden kurtarıldığını bildirdi. Aynı kaynak düşman güçlerin kullandığı askeri merkezlerin boşaltılması için bazı aşiretlerle anlaşma yapıldığını aktardı. Suudi savaş uçakları bugün de Sa'de vilayetindeki bazı noktalara da bombaladı. Suudi Arabistan, Mart 2015'ten beri Yemen'e yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz dünyada nükleer silahsız hava zaruretleri ve sonuçları başlığı altında. Uluslararası Silahsız Hava Haftası dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Teşkilatı Daimi Temsilcisi ve Elçisi Mecid Tahtırevançi, siyasi irade söz konusu olursa dünyada nükleer silahsız hava pratikte hayata geçirilebilir dedi. Tahtırevançi sözlerine şunları ekledi. Nükleer silahsız hava'nın denetimi ve garantiye alınması konusu farklı kararlarda ele alınmaktadır. Ancak 5 nükleer ülke bu hususta gerekli siyasi iradeyi göstermediği sürece nükleer silahsız hava hususunun gerçekleştirilmesi pek mümkün olmayacaktır. Daha önce 28 Ekim tarihinde İran İslam Cumhuriyeti'nin 1995-2000-2010 yıllarındaki NPT üye devletlerinin revizyon konferanslarında varılan anlaşmaların uygulanmasının takibi başlıklı önerdiği 2 yıllık kararı Genel Kurul 1. Komitesi'nde Birleşmiş Milletler Teşkilatı üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylandı. Bu kararın yaklaşık bir ay sonra Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu'nda sunulması ve nihai olarak onaylanması planlanmıştır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Anlaşması'nın 11. maddesinin 1. paragrafında şu açıklamalara yer verilmiştir. Genel Kurul silahsızlanma ve silahlanmanın düzenlenmesi dahil uluslararası güvenlik ve barışın korunması doğrultusunda genel işbirliği ilkelerini inceleyebilir ve anılan temel ilkeler hususunda Birleşmiş Milletler Teşkilatı üyelerine veya Güvenlik Konseyi'ne tavsiyelerde bulunabilir. Silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusu dünya genelinde özellikle Batı Asya'nın barış ve güvenliğinin sağlanması ve kitle imha silahlarından arındırılmış bir dünya arayışı amacıyla İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük önem verdiği en önemli küresel sorunlardan biridir ve sonuçta bu hususta İran aktif bir rol oynamayı her zaman hedeflemiştir. Örneğin İran İslam Cumhuriyeti tarafından uluslararası nükleer silahların ortadan kaldırılması gününü anmak için ilk teklif Bağlantısızlar Hareketi'nin desteği ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun onayı ile kurulun yıllık gündemine alındı ve her yıl anılmaya başlandı. Buna göre Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na önerilen bir kararda İran, nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşması NPT'ye üye ülkeleri şeffaflık ilkelerine uygun olarak nükleer cephaneliklerini tamamen imha etme taahhütlerine bağlı kalmalarını ve bu husustaki süreçleri hızlandırmalarını istemiştir. Bu bağlamda şeffaflık, geri dönüşümsüzlük ve küresel denetim ilkelerine vurgu yapmıştır.
Halihazırda aralarında Amerika, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya'nın da bulunduğu nükleer silahlarla donatılmış 185 ülke NPT üyesidir. Sünnet rejim ile Hindistan ve Pakistan ülkeleri bu paktan üyesi değildir ve Kuzey Kore bu paktan daha sonra çekilmiştir. 1970 yılında nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının uygulanmasından bu yana nükleer güçler nükleer cephaneliklerini korumuş ve silahsızlanma ve barışı nükleer teknoloji transferi olmak üzere iki temel ilkeyi aldırmamışlardır. Bir yandan da diğer ülkelere baskı uygulayarak bu anlaşmayı yeni dar boğazlara da sürüklemeye çalışmışlardır. Aslında NPT'nin 6. maddesi kapsamında nükleer silahsızlanmaya yönelik taleplere ve uluslararası anlaşmalara ve taahhütlere rağmen bu ülkeler siyasi bahanelerle planlanmış nükleer silahsızlanmayı kabul etmeyi reddetmişler ve şimdi nükleer silahların tamamen yok edilmesi için hiçbir koşul olmadığını iddia ediyorlar. Aynı zamanda dünya, uluslararası güçler arasında özellikle Amerika'nın Rusya ve Çin ile karşı karşıya gelmesiyle artan gerilimlere tanık olurken bu ülkeler cephaneliklerini artırmış ve bu da dünyada istikrarsızlığın ve güvensizliğin artmasına da neden olmuştur. Doğal olarak İran İslam Cumhuriyeti, dünya barışını ve güvenliğini daha da tehlikeye atan bu tür rekabetlerin sonuçları nedeniyle NPT çerçevesinde silahsızlanma ve nükleer silah sahiplerinin yükümlülüklerine yerine getirme sürecini de hızlandırmak istemektedir. Bu bağlamda İran'ın Birleşmiş Milletler Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi'nin bu yılki toplantısına katılan İran daimi temsilcisi yeni nükleer silahlanma yarışına ve bu silahların modernizasyon sürecine atıfta bulunarak bu durumu uyarı süreçleri olarak nitelendirdi ve sona erdirilmesi çağrısında bulundu.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Suudiler ve ortaklarının Lübnan'a karşı ağır baskının nedenleri ve hedefleri başlığında. Suudi Arabistan, Lübnan Enformasyon Bakanı Yemen Savaşı ile ilgili açıklamalarına tepki olarak Büyükelçisini Beyrut'tan çağırdı ve Lübnan Büyükelçisini de Riyad'dan sınır dışı etti. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'te Lübnanlı diplomatların bu ülkeleri terk etmelerini istedi. Suudi Arabistan ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi 3 küçük ülkenin Lübnan'a karşı bu girişiminin nedeni Lübnan Enformasyon Bakanı'nın Yemen ile ilgili açıklamalarında aranmalıdır. George Kardahi, Lübnan Enformasyon Bakanı atanmadan bir ay önce El Cezire kanalına verdiği demeçte açık bir şekilde Yemen'in saldırganlığının durdurulması ile ilgili konuştu. Ve Suudi Arabistan ile Fars Körfezi Arap ülkelerinin Yemen milletine karşı bihude savaşa son vermesi gerektiğini belirtti. Bu röportaj ise 26 Ekim tarihinde El Cezire kanalından yayımlandı ve Suudi Arabistan ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi 3 küçük üye ülkesinin tepkilerine yol açtı. Burada sorulması gereken soru, Kardahi'nin bu açıklamalarının neden Suudiler ve Batılı ortaklarının sert tepkisiyle karşılaşmasıdır? Lübnan'a karşı bu tür sert tepkilerden güdülen hedefler nelerdir? Görünen o ki bu sert tepkilerin temel nedeni Al-Suud'un Yemen'e karşı savaşta sahada yaşadığı koşullardan kaynaklanıyor. Ali Suud, 21. yüzyılda en yoksul Arap ülkesi olan Yemen'de en vahim insani koşullara yol açan savaş yüzünden ciddi bölgesel ve küresel baskı görmektedir. Şimdi de kesin olarak Ali Suud'un Yemen'de oluşturduğu bataklıkta saplanıp kaldığı söylenebilir. Diğer yandan Yemen'de yaşanan insani krizde Riyad'a yönelik baskıların artması için bir faktöre dönüşmüştür. Amerika'daki mevcut hükümet de birkaç kez Suudilerin Yemen'e karşı savaşı devam ettirmesini eleştirmiştir. Böyle bir ortamda sahadaki gerçekler açısından Ali Suud, Yemen Ulusal Kurtuluş Ordusu güçlerinin Mağrip'te ilerlediğine tanıklık etmektedir.
Lübnan Enformasyon Bakanı'nın da açıklamaları kamuoyunun Suudilerin Yemen'e karşı işlediği cinayetlere de dikkat etmesi ve Ensarullah Hareketi'nin haklı görülmesi anlamında gelir. Nitekim Ensarullah Hareketi Suudilere karşı hep Yemen toprak bütünlüğünü savunmaya çalışmıştır. Bu yüzden Ali Suud ve ortakları Kardahi'nin açıklamalarından öfkelenmiş görünüyor. Bu husustaki ikinci faktör ise Suudilerin Lübnan girişimlerine yönelik bakışıdır. Suudi Arabistan, Lübnan egemenliğini ihlal ederken bu ülkenin iç gelişmelerine de müdahale eden ve Hizbullah'ın Lübnan gücünü inşa etmede güçlü bir konuma sahip olmaması için büyük çaba sarf eden ülkelerden biridir. Suudi Arabistan'a yakın bazı unsurlar, özellikle Riyad Büyükelçisi Velid el-Buhari'nin de Beyrut'tan ayrılmasından önce görüştüğü Lübnan Kuvvetleri Partisi lideri Sami Cacı da dahil olmak üzere dışarıdan beslenen kesim hala Lübnan'da kaos ve fitne çıkarmaya çalışıyorlar. Sami Cacı 14 Ekim'de Beyrut'ta El Tayyuna cinayetini işleyenlerden biridir. Bu cinayette 7 kişi şehit düşmüş ve 60'a yakın insan da yaralanmıştı. Seyit Hasan Nasrullah'ın da bu cinayete karşı kararlı duruşu ve Lübnan'da iç fitne çıkarma amaçlarını inşa etmesiyle El Tayyuna fitnesi de hizmete uğradı. Lübnanlı siyasi uzman Vasim Bezi şöyle bir değerlendirmede bulunmakta. Suudilerin bu eylemlere ve tepkileri de Lübnan Enformasyon Bakanı'nın da Necip Mikati hükümetinin korumasından bir ay önce yaptığı açıklamasına yönelik değildir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor
diyor. İran Türk terörist
ve çok ağır. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings. Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Ankara-Washington hattında yaşanan gelişmeleri ve olayları gözden geçirmek istiyoruz. Türkiye ile Amerika arasında devam eden S-400 tartışması ve Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması hala iki tarafın gündeminde, özellikle dış politika çerçevesinde sürekli çeşitli haberlerle bu konu gündeme yansımaktadır. sevgili dinleyicilerimiz. Bugün sohbetimizde konuyla ilgili de uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerife bizimle birlikte. Sayın Şerife hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon geçtiğimiz günlerde Amerika heyetinin Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasından kaynaklanan anlaşmazlıkları görüşmek üzere Ankara'da temaslarda bulunduğunu bildirdi. Sizin de bildiğiniz gibi. Acaba Türkiye'nin beklentileri bu konuda gerçekleşecek mi Sayın Şerife? Nasıl düşünüyorsunuz siz?
Bu konuda Türkiye'nin beklediklerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için mevzuya tamam boyutta yani perspektifli halette ve umumiyette bakmak lazımdı ve onun içinde zarif nüşteler var. Onlara dikkat etmek lazımdı. Onlara dikkatle bakıp araştıranda belli olur olar ki bu mesele Türkiye'nin istediği kimi gelecek mi? Getmeyecek mi? Mesela beledir ki Türkiye iddia edir ve aslında iddiası da doğrudur. O da budur ki Türkiye'nin hava savunma sistemi yoktur ve indi hava savunmasın F-16'larla gerçekleştirir. Belə ki F-16'lar daimən göğdə uçmaqda olmağı lazımdı ve bu çok hazineli ve çetin işti ve tamamen de Türkiye'nin hava sahesini korumak çetindi böyle halette. Başka taraftan Türkiye'nin uzak vuran raketleri de uzun menzilli raketleri de yoktu ve tabii ki indi Türkiye esasen askeri eylemlerin uçaklarla və əsasən F-16'lara dayanaraq və helikopterlərə dayanaraq yapır. Ona görə Türkiyə hər an özün hava sahəsindən zəifdə görür, xətərdə hiss edir. O zaman ki, Suriyanın iç işlərində Türkiyə daxil oldu və müdaxilə elədi və əslində terörist gruplardan himaye elədi Suriye devleti əleyhinə, Suriye hükümeti əleyhinə. O zaman Suriyadan raketlerin təhdidi Ankara'nı gərginliğə saldı və Amerika'dan hava savunma sistemini istədi və əslində Amerika hava savunma sistemini vermədi Türkiyəyə, bəlkə onları gətirdi və Türkiyə ilə İran və Suriye sərhədlərində qurdu. Və o zaman da deyildi ki, Amerikanın əsasən və Amerika var NATO-nun. Bunu qurmaqdan hədəfi İsraili İrandan qorumaqdır ta Türkiyəni başqa dövlətlərdən, o cümlədən Suriyədən. Hər halda Amerika Türkiyəyə savunma sistemi satmır. Türkiyə Rusiyadan savunma sistemi aldı S-16'ları. S-400'leri və Amerika buna qarşılıq Türkiyəni çox demək olar ki, məngəniyə qoyub, təzdiq altında qoyub, əsgəri əməkdaşlıqların Türkiyə ilə məhdudlaşdırıb, NATO-nun içində də Türkiyənin əl-ayağında çox bağlayıb, Türkiyənin qonşuları ilə də münasibəti gərginləşdirib. Və hamısından önəmli bu ki, Türkiyənin Amerika ilə və başqa dövlətlərlə, NATO ilə olan əməkdaşlıq əsasında F-35 projəsində səhmi var idi. Bəzi ona texniki onun düzəlinməsində köməklər edirdi. Həm də 1 milyard 400 milyon dollar Amerikaya ödəniş eləmişdi ki, Amerikadan bu F-35'lər hazırlandı, ondan 100 sərvənd alsın. Amerika bunu da iptal etdi, Türkiyəni bu projədən çıxardı və indi Türkiyə öz demək olar hava sahəsində imkanları dayanır F-16'lara ki, onlar da köhnəlib. Təbiidir ki, bu Türkiyə çox ağır başa gəlir və Amerikanın da şərti budur ki, Rusiyanın əsgəri əməkdaşlığı kəsmək lazımdır. S-400'ü qaytarmaq ya da işlətməmək lazımdır. Bu da Türkiyəyə çox ağır gəlir. Və əlbəttə Türkiyə hökuməti də deyir ki, yox, mən S-400'ləri saxlayacağım, çün hava sahəsində zərfim var, ehtiyacım var. Və o tərəfdən də heç olmasa ödədiyi pulu istəyir Amerikadan. Və bu yaxınlarda Cənab Erdoğan qeyd etdi ki, Amerika F-35'lərin əvəzinə F-16'ları təklif edir Türkiyəyə. Və bu iddianı əlbəttə Amerikanın Xarici İşlər Nazirliyinin, Bakanlığının sözcüsü təksib etdi, yalanladı bir mənada və dedi ki, yox, belə bir təklif Türkiyəyə olunmayıb. Və o bir məsələni orada aydınlaşdırdı. Dedi ki, Türkiyə Amerikadan F-16'yı almaq istəyir. 40 ya 20 fərvənd F-16 istəyir. Bu məsələ dedi Kongrenin icazəsinə bağlıdır. Təbiidir Xarici İşlər Nazirliyi buna müdaxilə edə bilməz. Başqa tərəfdən F-35 ilə olan məsələləri Türkiyənin oradan çıxarılması mövzusunu da və o pulun qaytarılmasını da Türkiyənin pulunun o da Amerikanın müdafiə nazirliyinə, bakanlığına bağlıdır. Və Amerikanın müdafiə bakanlığı ilə Türkiyə arasında müzakirə olmalıdır və o danışıqların sonucu nəyə avarsa o olmalıdır və o da hələ danışıqlar gedir. Və başqa tərəfdən də dedi ki, heç vaxt Türkiyə F-35-lərlə F-16-nın finansı barədə, yəni bunun əvəzini onu yapar söhbəti və ya bazarlıq konusu olmayıb, mövzusu olmayıbdır, bu danışıq olmayıb. Və bu bir mənada demək olar ki, hər məsələn hamısın müəlləq saxladı, asılı qaldı. Bu iki hələ Kongrə Türkiyə ilə münasibətə baxanda ayaq F-16'lardan satacaq. Eyni halda Türkiyədə 80 fərvənd F-16 özünün indiki F-16'ları da köhnəlib, onları modernləşdirmək istəyirdi. Ona razılıq verəcək ya yox, bu bəlli deyil. O tərəfdən də F-35'ləri ki, Amerika mütləqa Türkiyəyə satmaq istəmir və bunu qətiyyətlə elan eləyib. Hala bu pulun qaytaracaq ya yox, bu da bir başqa məsələdir ki, indiki danışıqlar Türkiyədə Amerikanın Müdafiə Nazirliyi qeyd etdi ki, Pentagon gəlib danışıqları bu barədədir. İndi o pulu nə şəkildə qaytaracaqlar, qaytarmayacaqlar, bu da başqa konudur. Hər halda bu mövzunun nəzərə gəlmir ki, Amerikanın, Türkiyənin demək olar, bəklədiyi olsun. Yəni, Pentagon F-35'ləri versin, bu Pentagonun ixtiyarından xaricdir, Kongrə və Amerika Prezidentinin istəyindən asılıdır. Başqa tərəfdən onları elan eləyiblər, verməyəcəklər və həm də S-400'ləri də Amerika istəyir qaytarsın ki, Türkiyə də buna razı deyir. Onun üçün nəzərə gəlir ki, bu danışıqlar belə çox nəticəyə varmayacaq, müsbət nəticəyə Türkiyə baxımından və bu Türkiyə ilə Amerika arasında ya əslində NATO arasında olan bu nasazgarlıqlar və anlaşılmazlıqlar davam tapacaq və məsələ də bunu göstərir ki, bu məsələ mümkündür, hətta Türkiyənin NATO-dan çıxarılması ya çıxmağı mövzusuna qədər çəkə. Çün indiki halda Yunan dövləti sürətlə silahlandırılır. Türkiyəyə verilməyən silahlar Yunana verilir və həm də Yunanla Fransa arasında, başqa dövlətlər arasında, Avropanın önəmli dövlətləri arasında, ölkələri arasında əskəri müahidələr və müqavilələr, sənədlər imzalanır ki, onun əsasında hər Yunanın hər ölkə ilə savaşı o ölkənin, məsələn, Fransa ilə savaşmaq hökmündə olur. Bunlar hamısı gedişat Türkiyənin zərərlənədi. Həm də Amerika demək olar ki, indi Yunan və Türkiyənin ətraf Avropa sahəsində olan ətraf qonşularında yeni hərbi bazalar qurmaq, əskəri bazalar qururlar orada və bu da demək olar ki, gedişatın Türkiyənin nəfinə olduğunu göstərmir.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Türkiye-Ankara ilişkiler çerçevesinde yaşanan gelişmeler konusuyla ilgili bugün sohbetimizin birinci bölümünü sizlerle paylaştık. Röportajımızın ikinci ve son bölümünü yarın sizlerle paylaşacağız. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Ceyhan gazetesinde İslam İran Gıda ve İlaç Kurumu, İranlı uzmanların Savunma Bakanlığı bünyesinde koronavirüse karşı geliştirdiği fahra aşısına da acil kullanım izni vermesi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Amerikalıların İran'la nükleer müzakere konusunda niyetlerinden ciddi kuşku duyduklarını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Risalet gazetesinde İslam İran Sanal Ortam Yüksek Konsey Sekreteri Seyyid Ebu'l-Hasan Firuzabadi'nin İran'a karşı sivil saldırılar hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslam İran Sanal Ortam Yüksek Konsey Sekreteri Seyyid Ebu'l-Hasan Firuzabadi, son iki yılda İran'a karşı siber saldırıların şiddeti arttığını, bu saldırıların komplike oluşu ve sayısı başka ülkelere yapılan saldırılarla kıyaslanamayacak kadar fazla olduğunu belirtti. Düzenlediği basın toplantısında bu konuya temas eden Firuzabadi, siber saldırı konusunda olayın komplike olması yüzünden sistemi en hızlı biçimde yeniden inşa etmenin çok önemli olduğunu, İran bunu demir yolları, limanlar ve benzin istasyonlarına yapılan siber saldırılarda en iyi şekilde gerçekleştirdiğini belirtti. Firuzabadi son siber saldırıda sistemin en kısa sürede ihya edilerek yeniden hizmet sunmaya ve şartlar normale dönmeye başladığını kaydetti. İran'da geçen salı günü benzin istasyonlarında kullanılan sisteme yapılan siber saldırı yakıt ikmalini aksattı.
İtilat gazetesinde Hamas'ın yeni füze denemeleri yapması, Yemen ordusu ve halk güçlerinin Mağrib'de Suudi Savaş İttifakı mevzilerini hedef alması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Majid Tahterevanchi'nin nükleer silah sızımı hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mevcut Tahterevanchi, siyasi irade olduğu takdirde dünyanın nükleer silahlardan arındırmasının gerçekleşebileceğini belirtti. Dünya silahsızlanma haftası dolayısıyla İran'a konuşan Tahterevanchi sözlerine şöyle devam etti. 1970 yılında NPT anlaşması yürürlüğe girdiğinde üye ülkeler nükleer silahlarını yok etmekle yükümlü oldular. Bir başka ifadeyle nükleer silah sahibi olan ülkeler bu tür silahlarını imha etme sözü verdiler. Tahterevanchi ancak bazı ülkeler nükleer silahların yayılmasını men eden NPT anlaşmasının 6. maddesi gereği nükleer silahsızlama yükümlülüklerine rağmen şimdiye kadar türlü siyasi bahanelerle bu anlaşmayı kabul etmekten kaçındılar diye kaydetti. NPT anlaşmasına göre nükleer ülkeler tüm nükleer silahlarını imha etmekle yükümlüdür. Bundan başka bu ülkeler her türlü yeni nükleer silah üretmekten de men edildiği gibi bu tür silahları başka ülkelere intikal ettirmek ve kendi topraklarının dışında konuşlandırmak ve başka devletlerle nükleer silah üretmekte işbirliği yapmaktan da men edilmiştir.
Thank you. Hemşeri gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yemen Ensarullah Hareketi'nin kıdemli bir üyesi olan Muhammed El-Bahiti, Suudi Arabistan'ın Lübnan ile ilişkilerinde yarattığı gerilimi eleştirerek Riyad'ın Lübnanlılara diz çöktürmek istediğini ifade etti. Bir analist ve medya aktivisti de olan Muhammed El-Bahiti, Suudi Arabistan ile Lübnan arasındaki gerilimler hakkında son birkaç gündeki eylemler Amerika'nın çıkarına olmuştur, dedi. Lübnan Enformasyon Bakanı George Gardahi, Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı yürüttüğü savaşın boşuna olduğunu ve Ensarullah'ın da tıpkı Hizbullah gibi kendisini ve ülkesini savunduğunu söylemişti. Suudi Dışişleri Bakanlığı ise Cuma akşamı yaptığı açıklamada Lübnan Büyükelçisini istişare için çağırdığını ve Büyükelçinin Suudi topraklarından ayrılması için 48 saatlik bir süre belirlediğini duyurdu. Her zaman Riyad'ın politikalarını ve pozisyonlarını takip eden Bahreyn hükümeti de aynısını yaptı. Kuveyt de Lübnan Büyükelçisini sınır dışı etti ve Beyrut'taki Büyükelçisini geri çağırdı. Bazı kaynaklar Suudilerin bu baskı ve Lübnan karşıtı eylemlerinin amacının Hizbullah'a baskı yapmak ve Necip Mikati liderliğindeki yeni Lübnan hükümetini devirmek olduğunu ve Kardahi'nin açıklamalarının bahaneden başka bir şey olmadığını belirtiyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahra Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei'nin İran'ın başarılarındaki yeri.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin 32 yıllık liderliği döneminde İran İslam Cumhuriyeti'nin başarılarında etkisini ele aldığımız dizi sohbetimizin 14. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İran İslam Cumhuriyeti İslam İnkılabı'ndan sonra ilerleme kaydettiği alanlardan biri sağlık alanıdır. İslam İnkılabı'ndan önceki ve sonraki yıllarda ülkenin sağlık sektörü ve vatandaşlara sunulan tıbbi hizmetlere şöyle bir göz atıldığı zaman, inkılaptan sonra tıp ve sağlık alanlarında göz kamaştıran ilerleme açıkça göze çarpıyor. Ayrıca İran'ın bölgede ve dünyada bu bakımdan konumu iyice yükseldi anlaşılıyor.
Vatandaşların genel sağlık durumunun gelişmesi, hekimlerin nitelik bakımından yükselmesi, ülkenin çeşitli bölgelerinde hekim ve hemşire sayısının artışı, kök hücre alanında ilerleme, sosyal sağlık sigortalarına yayılması ve ülkenin birçok bölgesinde ilaç ve tıbbi malzemeleri üreten projelerin hayata geçmesi, İslam İran'ın sağlık ve tıp alanlarında kaydettiği ilerlemenin bazı işaretleridir.
İran İslam Cumhuriyeti'nde sağlık hizmetlerinin gelişmesi hem ölüm sebepleri, hem oranları ve hem hastalıkların türünün değişmesine vesile olmuştur. İran'da sağlık hizmetleri hastanelerin ve sağlık merkezlerinin sayısının artmasıyla gelişmiştir. Bugün ülkenin %94'lük bölümü hastane hizmetlerinden yararlanabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Ren Migoy bu bağlamda şöyle diyor. İran devleti epidemik olan ve olmayan hastalıkları kontrol altına almakta büyük iş başarmıştır. Ben hakikaten bu harikulade başarılar için İran'ın sağlık sektörü uzmanlarını ve politikacılarını tebrik ediyorum.
İslam İnkılabı'ndan önceki yıllarda İran halkının önemli bir bölümü, başta Hindistan ve Pakistan olmak üzere başka ülkelerden gelen hekimlerce muayene ve tedavi edilirdi. Ve birçok hasta da bazı basit ameliyatlar için yurt dışına sevk ediliyordu. Ancak İranlı hekim sayısının az olması yüzünden yurt dışından getirilen ve pek de becerikli sayılmayan yabancı hekimlerin varlığı, vatandaşların sağlık sorunlarına çare olmadığı gibi bazen ortak dili yokluğu ve bu hekimlerin İran'ın çevre koşullarını bilmemeleri yüzünden yeni sorunlar ortaya çıkarıyordu.
Ancak şimdi o yıllara oranla nüfusun ikiye katlanması ve doğal olarak daha fazla hekime ihtiyaç duyulmasına karşın, ülkede uzman hekimlerin sayısında da büyük artışa şahit olmaktayız. Bundan başka İran hastaneleri yine İranlı uzman hekimleri ve ileri teknoloji cihazları ile şimdi bölge ülkelerinden gelen yabancı hastaları da tedavi ediyor. Bugün birçok ülkeden insanlar İranlı hekimlerin gözetiminde tedavi görmek üzere İran'a geliyor.
Son yıllarda İran'ın tıp bilimleri üniversitelerinde yaklaşık 140 bin hekim yetiştirildi. Son 40 yılda ülkenin baştan mahrum eyaletleri olmak üzere tüm eyaletlerinde tıp bilimleri üniversiteleri sayısında büyük artış kaydedilirken yine başta kadınlar olmak üzere tıp bilimlerinden mezun olanların sayısında artış da bu alanda bir başka başarıdır. 2013 yılına kadar İran genelinde 50 tıp bilimleri üniversitesi, 350 ilçe sağlık merkezi ve çeşitli tıp bilimleri üzerine 170 fakülte açıldı. Yine 2017 yılına kadar hekim ve tıp öğrencisi sayısı artarken bu kesim ülkenin 60 tıp bilimleri üniversitesinde faaliyet yürütüyor.
Bölge düzeyinde ise ilaç üretiminde birinci sıraya yerleşmek, ülkenin biyoteknolojik ilaçlar başta olmak üzere ihtiyaç duyduğu ilaçların %97 kadarını üretmek, çeşitli aşıların geliştirilmesinde de kendine yeter hale gelmek, çocuk felci hastalığı ve diğer epidemik hastalıkların kökünü kurutmak, aşılama kapsamını da %30'dan %100'e çıkarmak, ülkenin sağlık durumunu geliştirmek, tedavi yerine hastalıkları önlemekte sağlanan başarı, yaşama umudu endeksini de yükseltmek, bir yaş altı çocukların ve gebe annelerin ölüm oranını düşürmek, tıp biliminde devrim niteliği taşıyan büyük bilimsel başarılardan bazılarıdır.
İran İslam Cumhuriyeti hali hazırda Asya genelinde yeni bileşenli ilaçların üretiminde 4. sırada yer alıyor ve bu tür ilaçlardan 14 çeşidini üretiyor. Yeni bileşenli ilaçlar genellikle çeşitli kanserlerin virüs temelli bazı ağır hastalıkları, MS ve hemofili gibi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.
İran'da sağlık tıbbi hizmetlerinin gelişmesine dikkat çeken İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi bir konuşmasında şöyle dedi. Ben, sevgili ülkemiz İran tıbbi seviyesi ve tıbbi yetenekleri milletimizin bu hizmetlerle ister cerrah, ister iç hastalıkları uzmanı, ister başka alanlarda uzman olsun ve tıbbi hizmet sunsun, ister hemşireleriyle gerçekten onur duyacak seviyede olmasından dolayı onur duyuyorum. Hamdolsun biz bu muazzam servete sahibiz. insan yaşamı ve toplum için önem arz eden en temel ve en hayati bir alanda, yani sağlık ve tıbbi hizmetlerde bunca muazzam insan gücüne sahibiz. Ben bu insanlara ne denli sorumluluk duyduklarını ve görevlerini düşündüklerini ve ne kadar bilge ve işlerinde de maharetli olduklarını görüyorum. Ben bunu önceden de biliyordum ama insan onların elinin altına girip nasıl çalıştıklarını görünce daha da onlara ve ilimlerine inanıyor. İnsan açıkça bu sevgili hekimlerimizin sayesinde ne denli muazzam bir servete sahip olduğunu da hissediyorum.
İslam kültüründe sağlık bir değer olarak gündemdedir ve en üstün nimet, gizli servet, hayat sermayesi ve onlarca farklı tabirle bu konunun öneminden söz edilir. Yine birçok İslami duada sağlık, Allah-u Teala'dan talep edilmesi gereken bir nimet olarak müminlere öğretilmiştir. İslam dininde sağlığı korumanın önemi, oruç gibi bir farisa muhtemelen bedene zarar verecekse, insanın bu farizayı yerine getirmekten muaf tutularak, hatta o şahıs için haram fiili ilan edilecek kadar fazladır. Bir başka ifadeyle, İslam dininde her şey insan sağlığı içindir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi sağlık meselesine ekonomi gibi ülkelerin temel meselelerinden biri olduğunu ve ülkenin sağlığı insan gücünün sağlığına bağlı olduğunu belirtiyor. Buna göre Ayetullah Hamine'yi İran'da sağlık düzeninin geliştirmesi doğrultusunda ve Anayasa'nın 110. maddesinin 1. bendine istinaden sağlık düzeninin genel politikalarını stratejik ve uygulanması elzem olan bir belge şeklinde tebliğ etti.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi tıp biliminin geliştirme sürecine ivme kazandırmak, ayrıca sağlık durumunu iyileştiren veya geliştiren hizmetlerden yararlanmak üzere 2014 yılında sağlık alanının genel politikalarını 14 maddede tebliğ etti. Bu politikalar toplumun psikolojik sağlığını geliştirmek, altyapıları takviye etmek, ilaç talebi ve verilmesine çekidüzen vermek, gıda güvenliğini temin etmek, sağlık alanında adaleti geliştirmek, sağlık kaynaklarını sigorta sistemiyle yönetmek, sağlık hizmetleri ve bakımlarında geliştirmek, kaydetmek, sigortaları nitelik ve nicelik bakımından geliştirmek, sürdürülebilir kaynakları temin etmek, toplumun bilincini ve sorumluluk anlayışını geliştirmek, geleneksel tıbbi yaygınlaştırmak, tıp bilimleri eğitimini geliştirmek ve bu alanda araştırmalardan stratejik değişim yaratmak gibi politikalardan oluşuyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'nin tebliğ ettiği politikalara bakıldığında sağlık ve tıbbi hizmet bakımından dinamiklik, kendimize yeter hale gelmek ve uluslararası seviyelere ulaşmak gibi üç temel meseleyi gözetlediği anlaşılıyor. Nitekim Ayetullah Hamine'nin teşvik edici şefkatli tavsiyelerinden ilham alan yetkililer, sağlık alanında ilerleme kaydederek ülkeyi daha sağlıklı, daha güçlü ve sonuçta başka ülkelerden bağımsız hale getirmeyi başardı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin tebliğ ettiği sağlık düzenine ilişkin genel politikalar ülkenin en önemli sağlık belgelerinden biridir. Bu belgede yer alan politikalar etkili, yenilikçi ve adil bir sağlık düzeni belirleyerek daha sağlıklı bir toplumun inşa edilmesini amaçlıyor. Bu belgenin sağlık alanında var olan uluslararası belgelerden en belirgin farklılığı insani ve İslami değerleri gözetliyor olmasıdır. Belgenin ikinci maddesinde insanların çok yönlü sağlığına vurgu yapılıyor. Ayrıca toplumun ve devletin ve ilgili kurumların sağlık açısından ideal bir topluma kavuşmak üzere sorumlulukları beyan ediliyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin tebliğ ettiği bu belge, ülkenin anayasası temelinde dayanan ve şer'i dayanağı olan bir belge olarak hukuki bir yükümlülük ve elzem getiren kat'i bir belgedir. Belge oldukça mükemmel ve geniş kapsamlıdır ve İran İslam Cumhuriyeti'nin sağlık hedefleri sosyal adalet, halkın katılım, çeşitli kurumların arasında işbirliği ve uygun teknoloji kullanmaktan ibaret olan dört temele dayanarak gerçekleştirilebilir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ayrıca meclis ve hükümetin yasaların çıkarılması ve uygulanmasında sözü edilen her dört temelin gözetilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Dolayısıyla sağlık düzeninde değişim yapmanın amacı bu kavramların beyan edilmesi ve yerel hale getirerek uygulanması için gerekli işlerin yapılmasıdır. Kuşkusuz bu belgede yer alan politikalar hayata geçirildiği takdirde Ayetullah Hamenei'nin de toplumun ve insanların sağlığı ile ilgili önemli kaygılarından biri giderilmiş olacaktır.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin 32 yıllık liderliği döneminde İran İslam Cumhuriyeti'nin başarılarında etkisini ele aldığımız dizi sohbetimizin 14. bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İsrail'in en önemli iç sorunları.
Değerli dinleyiciler, korsan rejim İsrail'in iç arenada çeşitli ve ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu gözden geçirdiğimiz iki bölümlük sohbetimizin birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Konu hakkında hazırladığımız özel sohbetimizi dinliyorsunuz.
Siyonist rejim İsrail başka ülkelere karşı savaş ve çatışmalarını ve yine İran İslam Cumhuriyeti'ne saldırı hazırlığı iddialarını iç arenada çeşitli alanlarda ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunduğu halde sürdürüyor. Buna göre biz de iki bölümlük bir programda bu rejimin hangi alanlarda ciddi sorunlar yaşadığını gözden geçirmeye karar verdik ve ilk bölümü eli kanlı rejimin sosyal sorunlarına ayırdık.
Korsan İsrail'in en önemli sorunlarından biri nüfus sorunudur. Bir başka ifadeyle Siyonistlerin kimlik ve mahiyeti bakımından en önemli sorunu nüfus sorunudur. Çakma rejim İsrail bir ülke olabilmek için nüfusa ihtiyacı vardır. Buna göre geçen yüzyıldan itibaren dünyanın çeşitli ülkelerinden Yahudileri işgal altındaki topraklara göç ettirme planı yürürlüğe girdi.
Siyonist rejim elebaşları daha iyi bir yaşam vaadiyle dünya genelinde Yahudileri işgal altındaki Filistin topraklarına göç etmeye teşvik etmeye başladı.
Ancak ne var ki İsrail'in güvenlik ve iktisadi alanlarda karşı karşıya bulunduğu sorunlar göç sürecini tersine çevirdi ve Yahudiler Filistin'e göç etmek yerine işgal altındaki topraklardan göç etmeye başladı. Siyonist rejim istatistik merkezinin verilerine göre 2009 yılından itibaren Filistin'e göç süreci tersine döndü ve işgal altındaki topraklardan giden ve bir daha geri dönmeyenlerin sayısı bu topraklara yeni göç eden veya gidip geri dönenlerin toplam sayısını aştı.
İsrail'de nüfusla alakalı bir başka sorun çeşitli etnik grupların varlığıdır. İşgal altındaki Filistin'i dünyanın birçok ülkesinden bazıları Yahudi bile olmayan 100 kadar etnik grup göç etti. Gerçi bu nüfusun çoğunluğunun ortak yönü Yahudi olmaktır. Buna karşın 100 etnik grubun bir arada yaşadığı bu topraklarda sürtüşmeler ve çatışmalar da aynı oranda artıyor. Gerçekte farklı milliyetlerin kimliğini koruma çabası Siyonistleri ağır bir şekilde uğraştıran sorunlardan biridir. Etnik grupların her biri İsrail kabinesinden taviz koparmaya çalışıyor. Bu süreç etnik grupların sayısının çokluğu yüzünden her türlü yoldan deniliyor ki bu da gizli akımların ortaya çıkmasına ve bu etnik grupların yasa dışı olan illegal çetelerle işbirliği yapmalarına yol açıyor.
Siyonist rejimin karşı karşıya bulunduğu önemli sosyal sorunlardan biri de oluşan sosyal çatlaklar yüzünden işgal altındaki topraklarda etnik şiddet olaylarıdır. Bu şiddet yine işgal altındaki topraklarda etnik grup sayısını çokluğu ve Yahudilerin bu topraklarda yaşayan diğer kavimlere üstünlük taslaması ve ayrımcı yaklaşımıdır. Genel bir bakışta işgal altındaki topraklarda 3 çeşit sosyal çatlak vardır. Bunlar Araplarla Yahudilerin arasında tarihi ve etnik çatlak, Yahudi grupların arasında ırk çatlağı ve yine Yahudilerin arasında mezhepsel çatlaktan ibarettir.
Araplarla Yahudilerin arasında etnik çatlak, etnik kimlik bilincinden kaynaklanıyor. Yine bu iki topluluk arasında tarihi ilişkiler birbirine karşı olan tarihi hafıza temelinde şekillenmiş ve bu süreçte iki muhalif topluluk ortaya çıkmıştır. Üstelik bu çatlak Siyonist rejimin İsrailli Araplara karşı ayrımcı tutumundan da etkileniyor. Bu çatlağın ayrıca siyasi ve kamu seferberliği alanlarına kadar uzandığı anlaşılıyor. Amerika'nın Wall Street Journal gazetesi geçen ay işgal altındaki topraklarda Yahudilerle Arapların arasında yaşanan çatışmaların ardından şöyle yazdı. İsrail bir kez daha Gazze şeridinde insanları saldırılarının hedefi yaptığı bir sırada iç arenada bir sorunla karşı karşıya kaldı. Komşu komşuya karşı Yahudiler İsrail'de yaşayan Araplara karşı ayaklanarak çatışmaya başladı. Bu sosyal şiddet son 10 yıllarda eşi görülmemiş bir şiddettir.
İsrailli siyasal bilimler uzmanı Ilan Grill-Sommer, Fransa'nın Le Monde gazetesinde bu çatışmaları şöyle değerlendirdi. İsrailli Arap ve Yahudi vatandaşlar sokaklarda birbirine saldırdı. Bazı mağazalar yağmalandı, sinagoglar yakıldı ve Kapı komşular birbirinin varlığından dehşete kapıldı. İsrail'in çoğu kentlerinde yaşanan bu tür çatışmalar bir nevi barışçıl birliktelik sayılan durumun sonuydu. Samuel İsrail'in Arap camiasının şimdiki gerçeklerini ise şöyle açıkladı. Sosyal ve iktisadi geri kalmışlık ve bu topluluğun önemli bir kesiminde köklü yoksulluk, Arap köylerinde ve mahallelerinde altyapı kıtlığı, kıskançlığı ve öfkeye yol açan açık ayrımcılık.
Öte yandan işgal altındaki topraklarda yaşayan Yahudilerin kendi aralarında da etnik ve mezhep temelinde çatlaklar bulunuyor. Yahudi grupların arasındaki çatlaklar bu toplumun bilinen dört belirgin kimliği yani Safarad, Eşkenazi, Rus ve Etiyopyalı ırklar olmak üzere dört önemli çatlak şeklinde tanımlamak mümkün.
Yahudilerin arasında ırk farklılığı dünyanın çeşitli bölgelerinde yayılmış olmalarından kaynaklanıyor. Dünya Yahudileri dil, kültür ve medeniyet bakımından farklı olan çeşitli gruplara ayrılıyor. Bu grupların en önemli olanlara Safard ve Eşkenazi Yahudileri denir. Eşkenaz, İbranice Almanya'ya işaret ediyor. 7. ve 8. yüzyıllarda İtalya'nın güneyinde Almanya'ya göç eden Yahudiler Eşkenazi Yahudileri olarak adlandırılmaktadır. Ancak Safarad İbranice İspanya'ya işaret ediyor. Safarad, Arap ve İslam beldelerinden göç eden Yahudilere de deniliyor.
Bu iki önemli Yahudi grubu dil, ibadet, namaz, kişisel hal durumu, giysi ve dini yorumları bakımlarından birbirinden çok farklıdır. Ancak esas çatlak, batılı Yahudilerin doğulu Yahudilere üstünlük taslamaları ve kültürlerini aşağılamalarından kaynaklanıyor. Bu ırk temelli çatlak kurumsal hale geldiği anlaşılıyor. Nitekim bunun sonucunda mali imtiyazların verilmesi, yerleşim merkezleri inşaatı ve Yahudilerin çeşitli bölgelere yerleştirilmelerinde ciddi ayrımcılık uygulanıyor.
Öte yandan Yahudilerin arasında dini çatlak, seküler kesimle dindar kesim arasında meydana gelmiştir. Buna göre Siyonist Yahudiler üç gruba ayrılıyor. İlk grup dindar kesimdir ki Yahudi şeriatine yaşamlarının her alanındaki sıkı sıkıya bağlıdır. İkinci kesim ise gelenekselciler olarak ün yapmıştır. Bunlar sadece dini bayramlar, izdivaç geleneği, helal yiyecek gibi sosyal boyutu olan Yahudi öğretilerine bağlıdır. Üçüncü kesim ise dine hiçbir bağlılığı yoktur ancak Siyonizm ideolojisine çok bağlıdır.
İsrail'de mezhepsel temelde çatlak yüzünden dini partilerin kurulan kabinelerle ittifaka girerek birinci kesime büyük imtiyazlar almalarına vesile olduğu anlaşılıyor. Bu imtiyazlardan önemli olanlarından biri, Beşiva dini okulların öğrencileri ve tüm dindar kızların askerlik yapmaktan muaf tutulmasıdır. Bu konu Benjamin Netanyahu Başbakanlığındaki İsrail'in eski kabinesinde anlaşmazlık yaşanmasının en önemli sebeplerinden biriydi.
Tüm bu anlatılanlar Siyonist İsrail toplumunda sosyal sorunların sürekli artmasına yol açtı söylenebilir. Öyle ki bu Şom rejimin işgal altındaki topraklarda kuruluşu üzerinden 76 yıl geçmesine karşın henüz milli denebilecek bir kimlik şekillenmemiştir. İsrail'de sosyal çatlaklar şiddetli çatışmalara yol açıyor ve hatta bazen bu rejimde iç savaş tehlikesini gündeme getiriyor.
Bu doğrultuda Bar İlan Üniversitesi ve Manon Din Fonu 2019 yılında İsrail Kongresi başlıklı ortak bir projede İsrail toplumunda daimi gerginliğin sebebini ele aldılar ve bu toplumda şiddetin sürekli arttığı sonucuna vardılar. İsrail toplumundan 1783 kişinin katıldığı bu araştırmanın sonuçları, Yahudi toplumunun %8.5 kadarı İsrail'de yaşayan Araplarla karşı şiddet uygulamaya hazırlıklı olduğunu, Yahudilerin %58'i Araplara medyada açıkça görüş beyan etmelerine müsaade edilmesi gerektiğini ve %46'sının da Arapların vatandaşlık haklarının güvence altına alınması gerekmediğini düşündüğünü ortaya koydu.
Bar-İlan Üniversitesi'nin Yahudi ve Demokrasi Merkezi Başkanı ve İsrail Kongresi Projesi'nin kurucularından Profesör Saher Lifshitz şöyle diyor: bu araştırmada elde edilen sonuçlar toplumda zorlu ve acı gerçeklere ve derin düşmanlıklara ve çeşitli etnik gruplara mevcut şartlardan hoşnut olmadığını ortaya koyuyor. Gerçekte İsrail'de iktidar yapısına hakim olan ırkçı anlayış derin ayrımcılığa sebebiyet veriyor ve azınlıkları yoksulluk ve iktisadi sorunlarla karşı karşıya getiriyor. Bu mesele sonuçta bu azınlıkları kendilerini işgal altındaki topraklarda üstün ırk bilen Yahudi gruplarla çatışmaya yöneltiyor.
Değerli dinleyiciler, korsan rejim İsrail'in iç arenada çeşitli ve ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu gözden geçirdiğimiz iki bölümlük sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.